Merhaba. Alarko Holding 3. 2023 turuna katıldıkları için tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bugünkü webinarda Alarko Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ümit Nuri Yıldız, Alarko Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanımız Sayın Alparslan Serpen ve Alarko Holding Yatırım İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak ben sizlere sunumu gerçekleştiriyor olacağız. Bugünkü webinar 3. çeyrek sonuçlarını değerlendirmek üzere yapılmaktadır. Webinar sunumu İnternet sitemizde tüm paydaşların erişimine açıktır. Webinarın kaydı toplantı sonrasında yine internet sitemizde paylaşılacaktır. Toplantı başlamadan hatırlatmak isterim ki bu toplantıda ileriye yönelik ifadeler kullanılabilir. Bu ifadeler bugünkü perspektiften değerlendirme suretiyle gerçekleştirilmiş olup değişmesi mümkündür. Bu sunumda kullanılan bütün veriler kombine rakamları içermektedir. Bu kapsamda bütün ortaklıklarda tam sahiplik ve eliminasyon öncesi rakamlar verilmektedir. Bütün rakamlar TL bazında verilmiş olup yuvarlama hataları bulunabilmektedir. Sunum sonrasında ise soru ve cevap bölümü olacaktır. Burada el kaldırarak veya platform üzerinden yazılı mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk önce genel değerlendirme yapması adına sözü Ümit Bey'e bırakıyorum.
Teşekkürler. Herkese merhaba. Biliyorsunuz 2023 yılında kuvvetli bir giriş yapmıştık. Bu çeyrekte de bütçelerimizin üzerinde sonuçlar elde etmeyi başardık. Konsolide net kârımız geçen yıl aynı dönemde 4,2 milyar seviyesinde gerçekleşirken bu dönemde 4 milyar seviyesinde gerçekleşti. Yılın 3. çeyreğine baktığımızda seçim ve zorlayıcı faaliyet ortamına rağmen topluluk bünyesinde yürütülen başarılı ve öngörülü pozisyon alma, kontrollü devam eden ticari harcamalar, yüksek hassasiyetle takip edilen nakit akışı ve finansal enstrümanları kullanma becerilerimizle başarılı sonuçlar elde etmeyi başarmış olduk. 2023 başında öne çıkardığımız ve 2030 vizyonumuzun yapı taşlarından birisi olarak gördüğümüz tarım ve gıda sanayisinde büyüme, ivme kazanmaya başladı. Bu kapsamda seracılık faaliyetlerini geliştirme motivasyonumuz halen devam etmekte. Yıl sonuna kadar inşaatı devam eden seralar ile birlikte 600 dönüm bir sera büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 sonu itibariyle ise 1500 dönüm serayı bünyemize katacağımızı düşünüyoruz. Ve her yıl 1000 dönüm eklemek suretiyle 5000 dönüm hedefine kısa zamanda ulaşıyor olacağız. Bu kısa süre içinde bile seracılık faaliyetleri gelir tablomuza olumlu katkıda bulunmaya devam etti. Yine tarım ve gıda sanayi alanında mikrogranül tesisimizin önümüzdeki aylarda devreye girmesiyle gübre faaliyeti finansallar üzerinde etkisini de ayrıca göstermeye başlayacak. Gıda sanayi hamlemiz ve tohumculuk sektörüne girişimiz ile bu alanlarda kurumsallaşmayı desteklemeye ve Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz. Alarko sermaye şirketimiz Aser, Temmuz ayında yaptığı yatırımların karşılığını hızlı bir şekilde almaya başladı. 320 milyon TL sermaye ile kurduğumuz şirketimiz yurt içi halka açık şirketlere yatırım yapmaya devam edecek. Alarko Holding olarak bundan sonraki yıllarda da bu yatırım alanını desteklemeye devam ediyor olacağız. Bu alan bizim portföyümüzün çeşitlendirilmesini ve daha likit hale gelmesini sağlarken, hali hazırda faaliyette bulunmadığımız alanlarda doğru konumlama sağlamayı da hedeflemekte. Yine bu dönemde üzerinde uzun zamandır çalıştığımız havacılık sektörüne giriş niyetimizi beyan ettik. Bu alanda özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesiyle ilgili lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalarda söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım-satım işlerini kapsamasını hedeflerken, 2025 yılı itibariyle bu alanında Alarko'ya ek bir değer yarattığına şahit olacağız. Yılın geri kalan kısmında sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da Merkez Bankası politikaları, emtia fiyatları ve enflasyonu yakından takip edeceğiz. Bu risklerin topluluğumuzun faaliyetler üzerindeki etkilerini azaltmak üzere çeşitli riskten korunma araçlarını kullanmaya devam etmeyi planlıyoruz. Özellikle finansmanın ve finansmana ulaşmanın zor olduğu bu dönemde ve önümüzdeki dönemde elimizdeki öz sermayeyi olabildiğince etkin şekilde kullanma politikamız da aynen devam edecektir. Çok teşekkür ederim.
Mevcut gelişmeleri ve ileri yönelik beklentimizi özet olarak aktardığınız için teşekkür ederim Yunus Bey. Üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemle karşılaştırıldığında kombine gelirlerimiz %1 artarak 24 milyar TL'ye ulaştı. Kombine Favök 3. çeyrek 2023'te 9,5 milyar TL olarak gerçekleşirken kar marjımız %39 seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde elektrik üretim santrallerimizden daha az elde eden Fabök'e rağmen hem elektrik dağıtımda hem de taahhüt iş kolunda yaratılan kuvvetli Fabök toplam kombine Fabök'ün yükselmesine olumlu katkıda bulunmuştur. Yine bu dönemde kombine net dönem karımız 7,9 milyar TL olarak gerçekleşirken konsolide kar ise geçen seneki rakama paralel olarak 4 milyar seviyesine yakınsamış. Bu artışta da kambiyo karının yüksek seviyesi burada da destekleyici bir faktör olmuştur. Bilanço gelişmelerine bakacak olursak eğer, topluluk şirketlerinin kuvvetli nakit yaratımı neticesinde konsolide nakit pozisyonumuz 8 milyarı aşmıştır. Burada sadece holding özeline bakacaksak, burada 1,6 milyar TL'lik bir nakit pozisyonumuz bulunuyor. Borçlar kısmına baktığımızda burada taahhüt iş kolumuzun Kazakistan'da yürüttüğü proje için kullandığı proje kredisinin tam olarak kullanılmasıyla yaklaşık 575 milyon dolar civarında bir borç stoğu kombine olarak oluştu. Alarko Holding'in borç kapanmaları sonrası ise net borç Fabrik rasyosu olumlu şekilde gelişmiş ve bu kombine rasyosu 0,6 olarak dönem sonuna ulaşmıştır. Dönem içindeki elektrik faaliyetlerine baktığımızda toplam elektrik üretimimiz 3. çeyrekte geçen sene aynı dönemi kıyasla %7 oranında daha az gerçekleşmiştir. Bu azalışta Gönel Hidroelektrik Santrali dışındaki diğer santrallerimizde yaşanan gerileme ana belirleyici faktörler olmuştur. Türkiye'de toplam üreten elektrik geçen sene aynı periyoda kıyasla %5,4'lük bir artış kaydetti. Elektrik üretim faaliyetlerine elde edilen gelire baktığımızda ise bu dönemde %25 oranında bir gerileme kaydedildi. Burada gerilemenin arkasında yatan ana sebeplere baktığımızda hem termik santralimizde hem de HES'lerimizde sınırlı su tutumu nedeniyle daha az gerçekleşen üretim ile daha düşük gerçekleşen elektrik fiyatları burada ana belirleyici faktörler olmuştur. Elektrik üretim işimizden bu dönemde 3,1 milyar TL civarında bir Favök elde edilmiştir. Yine bu iş kolumuzdaki net kâr rakamımız 3,3 milyar TL olurken 3. çeyrekte kambiyo geliri olarak 250 milyon TL civarında bir destek olmuştur kârımıza. Elektrik dağıtım ve perakende iş kolumuza baktığımızda bu dönemde elde ettiğimiz gelir geçen sene aynı döneme göre %2'lik bir artış kaydederek 13 milyar seviyesine ulaşmış. Özellikle elektrik tarifelerindeki düzenlemeye rağmen dağıtılan elektrik miktarında yaşanan artış geliri destekleyen, artıran ana etken olmuştur. Elektrik dağıtım ve perakende iş kolunun Fabökü 3. çeyrekte 5,2 milyar seviyesine ulaşmıştır. Eylül 2020 son itibariyle buradaki düzenlenmiş varlık tabanı büyüklüğümüz 10,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kağıt faaliyetlerimiz ise burada elde ettiğimiz gelir bu dönemde geçen sene aynı döneme kıyasla %36 oranında artarak 2,7 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda FAVÖK'ümüz geçen çeyreklerden sarkan tahsilatların gerçekleşmesiyle ve BAKAT projesinin de sonlanması buradan gelir elde edilmesiyle beraber 730 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 30 Eylül 2023 itibariyle mevcut beklenen iş miktarımız bu taahhüt alanında 257 milyon dolar seviyesindeyken bu beklenen işlerin %88'i ise yurt dışı kaynaklıdır. Pardon. Arazi geliştirme iş kolunda toplam portföy büyüklüğümüz 6,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde arazi geliştirme iş kolunda elde ettiğimiz FAVÖK geçen sene 195 milyon TL olarak kaydedilmişken bu sene 272 milyon TL yükselmiştir. Burada elde ettiğimiz net karı yine bu dönem sonunda, üçüncü çeyrek sonunda 276 milyon TL'ye ulaşırken yine bu dönem, bu çeyrekte 70 milyon TL'lik de bir kambiyo karı yazılmıştır. Sanayi ve ticaret faaliyetimize baktığımızda burada 3. çeyrekte elde edilen satış geliri 1,3 milyar TL olarak gerçekleşirken geçen sene aynı döneme göre %149 oranında artış kaydedilmiştir. Burada hem ham madde maliyeti artış fiyatları yansıtılırken sıcak havanın etkisiyle kuvvetli klima satışları dönem boyunca devam etti. Sanayi ve ticaret iş kolumuzda bu dönemde 137 milyon TL FAVÖK kaydedilirken geçen sene aynı döneme kıyasla %55'lik bir artış kaydedildi. Burada ciroda yaşanan artış kadar büyümenin olmaması ana sebebi ise Eskişehir fabrikasının daha yapım aşamasında olmasından dolayı buraya ait fabrika ait olan amortisman giderlerinin genel yönetim giderleri altında sınıflanmasından dolayı olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Turizm faaliyetlerine baktığımızda burada elde ettiğimiz satış geliri 3. çeyrekte 654 milyon TL'ye ulaştı. Burada da geçen sene aynı dönemi kıyasla artış %92 seviyelerine ulaştı. Bu alanda özellikle uzun süreli kalan müşteri oranının artması hem ciroyu hem de karlılığı olumlu etkiledi. Yine bu dönemde turizm iş kolumuzdan elde edilen fabrikümüz 201 milyon TL ulaşırken geçen sene ise bu aynı dönemde 135 milyon TL olarak kaydedilmişti. Evet, son olarak soru ve cevap bölümüne geçmeden evvel 2023 yılı sonuna dair beklentileri sizinle paylaşmak istiyorum. Güncel gelişmeler ışığı altında yıl sonu kar beklentimizi yukarı yönde revize ederek 13 milyar 14 milyar aralığında olmasını bekliyoruz. Şimdi soru ve cevap bölümüne geçebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İlk başta yazılı gelen sorulardan aktarayım. Enerji depolama alanında sanayi yatırımı ve teknoloji transferi görüşmeleri ne durumdadır? Eğer bu yatırım gerçekleşirse nasıl bir büyüklükte yatırım olacaktır? Ülke, bu soruya cevap vermek ister misiniz?
Evet, bu soruya ben cevap vereyim. Bizim bu alandaki çalışmalarımız hemen hemen sona geldi. Aralık ayında Çin'e bir ziyaret yapmayı planlıyoruz. Oldukça büyük bir Çinli firma ile bizim istediğimiz şartlarda mutabakata vardık. Son aşamalarda birkaç pürüz var. Onları halletmeye çalışıyoruz. Bunu yaptığımız da Aralık içinde bir MOU imzalamayı hedefliyoruz ve önümüzdeki yıl içinde de daha önce bahsettiğimiz şekilde faaliyetlere başlama hedefimiz var. Bu öncelikli olarak Çin'den getirerek bu bataryaları ve enerji depolama ünitelerini oluşturmak. İkincisi, bizim burada bunları bir assembly line olarak üretmemiz ve üçüncüsü de hücre üretimi dahil 1 gigawatt saat büyüklüğüne ulaşabilecek bir potansiyelle burada üretim yapabilme kapasitesine sahip olmak olacak. Ancak dediğim gibi henüz bu MOU'yu imzalamış değiliz. MOU'yu imzaladığımız zaman da zaten bunu da KAP'ta açıklayacağız. Teşekkür ederim.
Lütfen teşekkür ederim. Burada gelen sorulardan özellikle en çok havacılık sektörüyle ilgili olarak şirket kuruluşundan sonra bir gelişme olup olmadığı soruluyor. Bu konuda sizlerden destek istiyorum Hüseyin Bey.
Havacılık tarafında da şu anda bir İngiliz mühendislik firması ve onun altında da bir Alman designer'la birlikte son anlaşmayı imzalamak üzereyiz. Bu prototipin geliştirilmesiyle ilgili ve Avrupa Havacılık Ajansı'ndan gerekli lisansların alınmasına yönelik çalışmaların başlamasıyla ilgili olarak onu da önümüzdeki ay içinde imzalayacağız görünüyor. Çünkü son anlaşmanın son maddeleri üzerinde de mutabık kaldık. Önümüzdeki haftalarda bunu imzalayacağız. Bunu imzaladıktan sonra önümüzde öncelikli olarak bir 18 aylık mühendislik ve dizayn süreci olacak ve bunun sonucunda EASA'dan STC alarak yetkili bir hangarda biz ilk uçağımızın conversion'ını yapacağız. Bu ilk uçağın conversion'ını yaptıktan sonra STC'yi de almış olacağız. Daha sonra da gerek yer gerekse maliyet avantajlarını esas alacak şekilde yer seçimini yapmış olacağız ve bu faaliyetimizin 2025 yılının ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde başlayacağını düşünüyorum.
Teşekkürler. Bir soru. Alf uygulamasının sona ermesiyle birlikte elektrik üretim iş koluna kar beklentilerinizde artış var mıdır diye bir soru var. Burada Alparslan Bey cevap verirse sevinirim.
Evet, dördüncü çeyrek karımıza olumlu yansımasını bekliyoruz. Ekim ayında da bir miktar olumlu yansımalarını gözlemledik. Dolayısıyla kömür fiyatlarının yukarı yönlü bir hareket olmadığı sürece dördüncü çeyrek karında olumlu kar, olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
Alparslan Bey hazır siz de şeydeyken şöyle turizmle ilgili sorular gelmiş Alparslan Bey. Maldivler'deki otel alınması ne durumdadır? Bodrum'daki otel projesinin zamanlamasında bir değişiklik var mı sorusu var.
Bodrum'da değişiklik yok. Arkadaşlar çalışmalara devam ediyorlar. İnşallah planlandığı vakitte devreye alıyor olacağız. Maddeler konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda teklifimizi sunduk. Somut bir gelişme olduğunda da paylaşıyor olacağız inşallah.
Teşekkürler. Evet, bir sorumuz var. Yıl sonu yeni kar tahmininize yeniden değerleme dahil midir sorusu var. Buna ben cevap vereyim. Evet, bu yıl sonu kar hedeflerken yeniden değerlemeyi de dahil ediyoruz. Enflasyon muhasebesi sorusu var. Burada yapılacak olan çalışmaların alarkoyu nasıl etkileyeceği soruluyor. Ümit Bey, bu konuda siz daha bilgilisiniz. Sizden cevaplayabilirsek sevinirim.
Biliyorsunuz enflasyon muhasebesi şirketleri özellikle bilançolarının parasal ve parasal olmayan kalemler arasındaki dağılımına göre olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bizim enflasyon muhasebesiyle ilgili olarak yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Ve yıl sonuna baktığımda enflasyon muhasebesinin konsolide olarak konuşuyorum. Konsolide olarak çok büyük bir fark yaratmayacağını düşünüyorum. Ancak tabii ki sonuçları görmemiz lazım. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de yapılan yeniden değerleme çalışmalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle aşırı bir pozitif veya negatif etkinin olacağını ben beklemiyorum.
Teşekkürler. Müthiş.
Burada belki ben de bir ekleme yapabilirim Özgür Bey. Bizim yıl sonu için verdiğimiz kar tahmini Enflasyon muhasebesi kaynaklı önemli bir etki olmayacağı varsayımına dayanıyor. Elazığ, Ümit Bey'in de bahsettiği gibi bizim buradaki beklentimiz sınırlı bir etki olacağı yönünde, kar beklentimiz de o şekilde oluşturuldu.
Teşekkürler. Kazakistan'la ilgili yapılacak tarım anlaşmasında bir gelişme bulunmakta mıdır? Sorumuz var.
Evet, burada arkadaşlarımızın özellikle Kazakistan'ın iki bölgesiyle ilgili görüşmeleri artık son aşamaya geldi. Ve orada gerek arazi tahsisleri, gerek gaz ve elektrik tahsisleriyle ilgili önemli gelişmeler var. Fakat tabii burada önemli olan Kazakistan hükümetiyle yapacağımız anlaşma. O çerçevede de oldukça iyi bir avukatlık şirketiyle çalışıyoruz. Investment agreement'la ilgili olarak ve önümüzdeki dönemlerde de bunu imzalamayı hedefliyoruz. Eğer bunu hedeflersek 2024 yılı içinde de Kazakistan'da en azından Sera tarafında bir 500 ile 1000 dönüm arasında bir seraya başlama ihtimalimiz oldukça mümkün görünüyor.
Teşekkürler. Buradaki sorumuz. EPDK tarafından onaylanan 1000 megawatt güneş artı rüzgar kurulumu ne zaman başlayabilir? Tam kapasite olarak ne kadar sürede devreye alınabilir sorusu var. En son kapı açıklaması yapmıştık. Onun bir soru var.
Bu müstakil depolama biliyorsunuz. Bununla ilgili lisansları aldık ama öncelikli olarak da hat kapasitelerinin vesairenin de oluşması gerekiyor. O çerçevede bunu biz bir taraftan da bu depolama faaliyetlerindeki muhtemel ortağımızla birlikte değerlendirmeyi planlıyoruz. O da önümüzdeki yıl içerisinde başlatmayı düşündüğümüz faaliyetlerden bir tanesi.
Gayrimenkul şirketindeki nakit yeni otel alımında değerlendirilecek mi? Ve buradaki dönüşümden bahsetmiştiniz Ümit Bey, gayrimenkul tarafında diye bir not var. Bu dönüşüm nasıl olacağını soran bir yatırımcımız var.
Hatırlarsanız, doğru hatırlıyorsunuz. Gayrimenkul yatırım ortaklığımızı biz Leisure tarafında artık uzmanlaşmış bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak görmek istiyoruz. Maldivler tarafını da keza gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden alma planlarımız var. Bu tabii önümüzdeki yılın finansman zorluklarından bir nebze de olsa arındığı varsayımıyla geçerli. Çünkü biliyorsunuz şu dönemde özellikle finansmana ulaşım oldukça pahalı ve maliyetli. Fakat arkadaşlarımız yurt dışından özellikle bazı krediler üzerinde çalışmalar yapıyorlar ve belli bir aşamaya da gelmiş vaziyetteler. Bunu da yine gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden almayı ve turizm grubu tarafından bunun çalıştırılmasını hedefliyoruz. Fakat bu bir taahhüt olarak algılanılmasın. Eğer gerektiğini düşünür isek bu aseti doğrudan turizm grubuna da alabiliriz. Burada önemli olan optimum karlılığı ne şekilde sağlayabileceğimizi görmek. Eğer iki olanaktan bir tanesinin daha iyi olduğunu düşünürsek o tarafa doğru hareket ederiz. Ama birincil önceliğimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden böyle bir faaliyeti yapmaktır.
Teşekkürler. Ceral'ın halka açılım planı var mı? İştirakinizden yeni halka arzlar düşünüyor musunuz? Sorusu var.
Şu an için Cenal'ın halka açılmasıyla ilgili bir planımız yok. Biliyorsunuz Cenal %50 ortaklığımızın olduğu bir şirket. Doğal olarak bu tür bir işlem yapabilmek için her iki ortağın da bu konuda hemfikir olması gerekir. Özellikle önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir. Daha doğrusu bazı şirketlerimizin halka açılmasıyla ilgili çalışmalar olabilir ama şu anda herhangi bir çalışmamız yok.
Tarım ve gıda tarafındaki 2024 ciro fabrik beklentileri soruyor. Fakat daha bütçeleri oluşturma dönemindeyiz. Bu şu an için çok erken. 2024'ün başında yapacağımız sermaye piyasaları gününde burada bütün yatırımcılara, kurumsal yatırımcılarımızla bilgi veriyor olacağız. Rotterdam kömür fiyatının düşmesinin Cenal için etkisi nasıl olacaktır sorusu var. Dördüncü çeyrek için özellikle.
Ben şöyle kısaca cevap vereyim. Bu her zaman söylediğim gibi burada önemli olan gross margin'dir. Yani bizim dark spread'imizdir. Kömür fiyatının düşmesi veya yükselmesi buna bağlı olsun veya olmasın, elektrik fiyatının düşmesi veya yükselmesi bunlar üzerinde ciddi etkiler yapıyor. Kısacası sadece kömür fiyatının düşmesi bu karı artıracaktır demek anlamına gelmez. Burada tabii ki doğalgaz fiyatlarının çok büyük bir önemi var biliyorsunuz. Çünkü market maker hala doğalgaz çevrim santralleri. Bu nedenle önümüzdeki dönemin elektrik fiyatlarının da ne olacağı çok çok önemli. Fakat şunu rahatlıkla belirtmek isterim. Kömür konusunda ve kömür alımı olsun, finansal hareketlerle ilgili olsun, kömür ekibimiz çok yetenekli ve yetkin. O nedenle önümüzdeki yılında en az bu yıl kadar başarılı olacağını kömür alımları anlamında konuşuyorum, düşünüyoruz.
Bey. Bir sorumuz var. Merhaba. Kazakistan yol projesinin işletilmesiyle ilgili finansallara kar yazılması hangi dönemde görmeye başlayabiliriz? Buna ben hızlıca bir cevap vereyim isterseniz. Aslında proje teslimi gerçekleşti ve kar yazılması başlandı. Fakat önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili proje kredilerinin ödenmesi devam edeceği için kar kısmındaki büyük yansımalarını önümüz yani 5-6 sene sonra görüyor olacağız. Ama bu periyot içinde gelir yaratımı gerçekleştiriyor olacağız.
Daha doğrusu kârı göreceğiz ama o kârdan elde ettiğimiz nakit doğal
Evet.
olarak öncelikli kredi ödemelerinde bulunacak. Yoksa 2025, 2020, özür dilerim, 2023 sonu itibariyle bunu göreceğiz faaliyetlerimiz, şeyimizde, kârımızda ve 2024'te de full olarak göreceğiz. Ancak nakit akışı olarak baktığımızda yaratılan nakdin kredi ödemelerinde kullanıldığını göreceğiz. Zaten Özgür Bey'in de belirttiği gibi proje elde ettiği nakitle çok rahatlıkla efendim.
Tam proje tam şey dediniz, çok rahatlıkla dediniz, sesiniz kesildi.
Tamam, çok rahatlıkla kendi kredisini ödeyebilecek bir proje demek istemiştim.
Teşekkürler. Sağ olun. Bir sorumuz var konuyla ilgili. Pay geri alım programı düşünüyor mu? Hakim ortakların pay satışı ile ilgili bir bilgi almamız mümkün müdür sorusu var Ünit Bey.
Bu ihtiyaç olduğu anda her zaman yönetim kurulu tarafından alınacak karar çerçevesinde başvuracağımız bir yöntem. Yani bu konuda gerek pay geri alımı veya soru gelmedi ama belki gelirse diye baştan söyleyeyim. Avans kar dağıtımı gibi konuları önümüzdeki yıl yönetim kurulunun yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde her zaman uygulayabiliriz. Bu konuda esnek bir düşüncemiz var. İkincisi, hakim hissedarların hisse satışı konusu. Bu tamamen nasıl küçük yatırımcı bazı ihtiyaçlarına göre veya bazı farklı yatırım araçlarına yönelmesine göre işlemler yapabiliyorsa, ana hissedarlar da benzeri hareketleri yapabilme yetkinliğine sahip. Burada bizim profesyonel yönetim olarak ve bu konuda görüş belirtmemiz doğru olmaz. Ancak şunu da belirtmek isterim. Burada gerek profesyonel yönetim gerekse ana hissedarlar ve yönetim kurulu tamamen hizalanmış vaziyette 2030 hedefimizin gerçekleşmesiyle ilgili olarak.
Son iki sorumuz Ünlü Bey ve Alparslan Bey. Tarım faaliyetinin pazarlanması için market zincirlerle tedarik anlaşması imzalanacak mı? Buranın pazarlama stratejisi nasıl planlanmaktadır? Ve toplam tarımın portföy büyüklüğünün kaç olması hedefleniyor sorusu var.
Şöyle cevap vereyim. Öncelikli olarak evet tabii ki bu konuda gerekli anlaşmalar yapılıyor. Burada amaç ihracat ve Türkiye pazarına satışın yaklaşık 50-50 olması. Yani %50 Türkiye pazarı, %50 yurt dışı pazar şeklinde olması. Bununla ilgili de satış ekibimiz 1500 dönüme göre organize oldu. 2024 yılının sonuna doğru Avrupa'da da bazı satış ve pazarlama faaliyetlerini direkt olarak yapabilecek bir organizasyonu da düşünüyoruz. Henüz bu yıl için erken veya özellikle ilk yarı için erken. Bizim öncelikli olarak 1000 dönümleri geçmemiz lazım. Biliyorsunuz yıl sonunda 600 dönümü geçip Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi olacağız ve gelecek yılda Türkiye'nin en büyüğü olacağız.
Evet. Yine tarımla ilgili olarak Münis Bey, başka ürünler üretilmesi söz konusu. Bir de açık tarımla ilgili planlarınız var mıdır? Sorusu, son sorularınız. Ümit Bey, sesiniz gelmiyor. Kapatmış olabilir misiniz? Ha, pardon. Ümit Bey galiba.
Bey hattan koptu galiba Özgür Bey. Ben kısaca cevap vereyim
Olur.
isterseniz.
Buyurun.
Tarımda faal ürünler konusunda da çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla oradaki büyüklükle birlikte yeni yatırımlar arttıkça farklı ürünler içinde farklı yetiştirme yöntemleri ve farklı yatırımlar yapılıyor olacak. Açık tarım konusunda da farklı çalışmalar var fakat henüz olgunlaşmadı. Dolayısıyla o konuda da araştırma çalışmalar devam ediyor. O her iki sorunun da cevabı evet ama bir miktar zamana geliyor olacak.
Evet. Alparslan Bey, o zaman son bir soru size soralım. Enerji dağıtımda fabrik marjı geçen senenin çok üstünde. Hangi senenin marjları sürdürülebilir?
Ya o konuda şöyle açıklarsak daha iyi olur aslında. Favök marjı üzerinden takip etmek oldukça zor elektrik dağıtımındaki denklemi. Orada uluslararası muhasebe standartları farklı ölçülerde farklı raporlamalar çıkartabiliyor. Bu sene özellikle enflasyonun yüksek olduğu yıllarda biz finansal gelir ve finansal varlık makul değer değişiminden oldukça farklı kar rakamları muhasebeleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu seneki artıştaki en büyük faktör şirketin ana faaliyetlerindeki performansı ile birlikte yıl başında öngörülenen çok daha yüksek bir enflasyon oranıyla yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. İleriki yıllarda da buradaki yaklaşımı enflasyon ana faaliyet kollarındaki performanslar ve varlık tabanına geldiği denge üzerinden takip etmekte fayda var. Bu yıllar itibariyle çok farklı fabrik marjları oluşturabilir. Normal sektörlerden farklı olarak dağıtım sektöründe fabrik marjından ziyade diğer parametrelerin gelişimleri çok daha yön gösterici olacaktır.
Evet. Şimdilik kaldıran veya başka soru soran olmadı, yok. Başka soru bulunmuyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarda görüşünceye kadar şimdilik hepinize hoşça kalın. Çok teşekkürler.